Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 48.
Öğleden sonra saat 5 sıralarında İclal'in telefonu çaldı. Cahitlerin evindeki küçük hizmetçi, büyük hanımın beyefendiyle konuşmak istediğini söylediği zaman İclal'in yüreği birden hop etti. Gerçi büyük hanım aklına esti mi arardı Cahit'i ama bu kez durum farklı olabilirdi. Telefonu beklemeye alarak Cahit'i açtı. ''Yengen seni arıyor sevgilim.'' dedi. ''İstersen toplantıda diye atlatayım.'' ''Deli misin? Hemen bağla.'' ''Peki.'' Tekrar öteki tarafı açtı. ''Konuşun.'' deyip telefonu kapadı. Fotoğraflarla video kaseti büyük hanımın eline geçmiş miydi acaba? Kaseti seyretmediğine pişmandı doğrusu. O fotoğraflara bakınca videodaki sahneleri gözünde canlandırabiliyordu. Nüket bayağı ustasıydı bu işin. Ondan öğreneceği çok şey vardı daha. Bir gün yanına gidip, ''Biz Cahit'le evleniyoruz. Şu senin kaseti seyredememiştim. Bana özel birkaç ders verebilir misin?'' dese ne yapardı? Kıs kıs gülmeye başladı. Sonra büyük hanım geldi aklına. Fotoğrafları görünce kim bilir nasıl şoke olmuştur ihtiyar Dedalos. ''Acaba kaseti de seyreder mi? Bakmışsın inme inmiş. O daha da ballı kaymaklı olur.'' O zaman Cahit kolayca ayrılırdı Sevin'den. Nüket'in canı cehenneme. Cahit belki biraz mırın kırın ederdi nikah masasına oturmadan ama onu yumuşatmasının çaresini biliyordu İclal. Sıkıştırırsa yine Galip'ten yardım isteyebilirdi. O sırada bilişik odanın kapısı hızla açıldı. Ceketini sırtına geçirmeye çalışan telaş içinde bir Cahit göründü. ''Ben eve gidiyorum.'' dedi. ''Yengem çağırıyormuş beni.'' Kadın demek ki buyruğunu hizmetçi kızla tebliğ etmiş. Hayrola? Hayır mı şer mi bilmiyorum. Hasta falan değilmiş. Hiç böyle yapmazdı. İkimiz de ilişki bir şeyler gitmiş olabilir kulağına. Sen en iyisi birkaç gün ortalıkta görünme. Git muhasebeden avans al, bir yerlere kaybol. O kadar mı vahim? Kız benimle konuşurken yengemin humurtuları duyuluyordu arkadan. İclal'i kaçamak olarak öptü ve çıktı. Cahit çıktıktan sonra İclal bir sigara yakarak bir süre düşündü. Cahit söz konusu olanın İclal değil Nüket olduğunu henüz bilmiyordu. Şimdi kim bilir nasıl bir kıyamet kopacaktı Etiler'deki köşkte. Yine de yüzündeki keyifli gülümsemeye karşın içinde bir garip ürperti vardı. Olayların birdenbire hızlanması başını döndürüyordu. Önce Nüket rica ettiği için sonuçsuz olacağını bile bile İstanbul'un bütün hastanelerini, kliniklerini, daha sonra polis karakollarını arayarak Ayşim'i sormuştu. Dünden beri de bu kez polisler Ayşim'i uzaktan yakından tanıyan herkesi sorguya çekmeye başlamışlardı. Daha çok kızı gebe bırakmış olması olası bir erkek arıyorlardı. O erkeğin gözlerinin önünde durduğundan habersiz, Cahit Bey'le görüşerek Nüket'in evine gidip gelen şoförlerin, genç memurların listesini istiyorlardı. Bugün de telaşa düşme sırası Cahit'le Nüket'teydi. Bu manevra istediği sonucu verebilecek miydi acaba? Cahit çok telaşlıydı ama o telaşı içinde İclal'i koruma altına almayı düşünmesi iyi bir belirti sayılırdı. Galip gerçekten harekete geçmişti. Sonunu getirebilecek miydi bakalım? ''Hadi hayırlısı.'' dedi. ''Cahit'in hakkı var. Fırtına koptuğu sırada ortalıkta görünmemeli. Nereye gitsem? Bu mevsimde en iyisi Kuşadası. Babamı da alayım.'' Hemen telefona sarıldı. Holding'in turizm acentesinden akşamki ilk uçak için İzmir'e 2 bilet göndermelerini istedi. Muhasebeyi aradı, vezne kapanmadan bir miktar avans çekti. Daha sonra santraldaki Gülçin'i çağırarak kendisi dönene kadar burada çalışacağını tebliğ etti ve hemen çıktı bürodan. Zeynel'in kullandığı araba Etiler'deki köşkün önünde durduğu sırada Metin bahçede Haşki ile oynamaktaydı. Arabadan Cahit'in çıktığını görünce sevinç içinde adeta Haşki ile yarışarak koştu, Cahit'in boynuna sarıldı. Aynı anda Haşki de dişlerini sahibinin paçalarına geçirdi. Cahit birden sinirlendi. Köpeğe bir tekme attı, Metin'i de eliyle itti. ''Durun bakalım, şimdi işim var, sizinle sonra oynarız.'' Metin'in şaşkın ve üzgün bakışları arasında merdivenleri ikişer üçer basamak atlayarak çıktı. Onu karşılamaya gelen küçük hizmetçi kız eliyle büyük hanımın namaz odasında olduğunu işaret etti. Büyük hanım namaz odasında yere serili seccadenin üstünde yarım bağdaş kurmuş Kur'an okumaktaydı. Cahit'in içeri girdiğini fark etmemiş gibi bir zaman sürdürdü okumasını. Cahit kapının önünde ellerini nereye koyacağını bilemeden süklüm püklüm bekledi yengesinin kitabı elinden bırakmasını. Neden sonra büyük hanım Kur'an'ı kapattı, öpüp alnına koyarak kılıfına yerleştirdi. Başını kaldırıp Cahit'e baktı. ''Gelebildin mi?'' dedi sert bir sesle. ''Trafik, biliyorsun bu saatlerde...'' Sen de herkes gibi bir helikopter al. Bu söz nedense bir an Cahit'i rahatlattı. Tabii sen istedikten sonra neden olmasın gibi bir şeyler gevelemeye çalıştı ağzının içinde. Ama büyük hanımın onu dinlediği falan yoktu. Eliyle masanın üzerindeki büyük sarı zarfı gösterdi. Şu zarfın içindekilere bir göz at bakalım. Cahit ne olduğunu anlamadan zarfı alıp açtı. En üstteki fotoğrafı görünce rengi sarardı. Bir saniyelik bir duraksamadan sonra zarfı içine hemen hemen yeniden tıkıştırdığı fotoğraflarla birlikte bir daha eline değmesinden korkuyormuş gibi masanın uzak köşesine doğru fırlattı. ''Ne diyorsun?'' dedi büyük hanım sakin bir sesle. Ne diyeceğini bilemiyordu Cahit. Sadece göz göze gelmemek için bakışlarını durmadan kaçırıyordu yengesinden. ''Hiç tevile kalkma.'' dedi büyük hanım. ''Ben zaten bir şeyler olduğunu tahmin ediyordum. Ama bu kadarını doğrusu...'' Cahit başını önüne eğmiş, olayı tatsız birkaç azarla atlatabilmek için tek çarenin pişman olmuş gibi görünmek olduğunu düşünüyordu. ''O şırfıntıyı buraya da getirdin değil mi? Küpesini kaybettiği gün.'' Cahit susuyordu. Anlamıştım ama Sevin üzülmesin diye sesimi çıkarmadım. Sen de yutturdum sandın. Affedersin yenge, dedi Cahit, süt dökmüş kedi gibi. Şimdi beni iyi dinle. Sana bir hafta süre tanıyorum. Yıldırım nikahımı olur, nasıl olur bilemem ama derhal evleneceksin Sevin'le. Aksi halde... Cahit son bir gayretle, ama yenge, bakalım Sevin hazır mı bu evliliğe? Belki artık benimle evlenmek istemez diyecek oldu. Büyük hanım bu çıkışı hiç duymamış gibi. Bak, o masanın çekmecesinde bir noter senedi var dedi. Bunadı falan der, bozdurmaya kalkışırsın diye notere tevdi etmeden iki doktora muayene ettirdim kendimi. Raporlarını notere verdiler. Bu bir vasiyetname değil. Bir hafta sonra yürürlüğe girecek bir düzenleme. Bu senette şirketteki bütün hisselerimi Metin'e bıraktığım yazılı. Öldüğümde falan değil, ben sağken. Ha, bu arada şirketi yönetmen için sana vermiş olduğum vekaletnameyi de feshettim. Cahit dizlerinin kesildiğini hissetti, kekeledi. Ama yenge, tabii sen bilirsin ama Metin henüz çocuk, nasıl yönetebilir? Sonra hukuken, o kadarını ben de biliyorum. Metin, noterin ifadesiyle ticari ehliyetini kazanana dek hisselerin idaresi Sevin ile kocası olacak adama ait olacak. Metin ehliyet kazandıktan sonra hisselerinin yarısı Sevin'e geçecek. Cahit soğukkanlılığını toplamaya çalışıyordu. Şu pis şantaj fotoğrafı yüzünden beni mirasından mahrum mu ediyorsun yani? Omzunu silkti büyük hanım. Öyle bir şey demedim. Hem sen benim mirasçım falan da değilsin, unuttun galiba. Kaldı ki şirket dışında çok şeyim var. Bankada ne kadar param var bilmiyorum ama birkaç parça gayrimenkulün, iki araban, bir kotran, daha bir sürü bir şeylerim var. Bunlar sana yetmiyor mu? Ben servet peşinde değilim yenge. Şirket benim işim. İstersen yine de öyle kalabilir. Heyecanla, nasıl? Dedi. Sevin'le hemen evlen, yoksa dayının bütün hayatını vakfettiği bu şirketi o şıllığa bırakacağımı mı sandın? Böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirsin yenge, ben deli miyim? Artık bilemem, ben sözümü söyledim. beni daha fazla yorma. O zavallı kızı da artık hastanede tutmana gerek yok. Ben Doktor Ercüment Bey'le konuştum. Ne zaman istersek taburcu olabileceğini söyledi. Ben hastanede ne de olsa daha iyi bakılır diye düşünmüştüm de. Son bir haftadır kaç kez uğradın hastaneye? Her gün çiçek gönderdim. Sen o çiçekleri bilmem nerene sok. Bak, sana bir hafta veriyorum. Noter senedine göre bu bir hafta içinde evlenmezsen hiçbir hakkın kalmaz. Hadi şimdi git, ben namaz kılacağım. Cahit yengesinin elini öperek odadan çıktı. İclal'in yerinde başka bir kız oturuyordu. İclal nerede? Dedi öfkeyle. Sen kimsin? Kız, yüzü gözü karmakarışık olan Cahit'in karşısında titriyordu. İclal abla izne çıkacağını söyledi efendim. Birkaç gün yerine bakmamı istedi. Ben santralda çalışıyorum efendim. Ne izniymiş bu böyle? Allah kahretsin. Yeni sekreter bütün korkusuna karşın yine de büyük bir dayanışma gösterisi yaparak İclal'i korumaya çalıştı. Siz emretmişsiniz efendim. İclal abla öyle söyledi. Abla abla demeyi bırak. Burası aile meclisi mi? Nereden ablan oluyormuş? Bir de evinden ara bakalım. Belki daha bir yere gitmemiştir. Kız İclal'in İzmir için bilet aldığını biliyordu. Ama bu kez sesini çıkarmaya cesaret edemedi. Zira Cahit yanı başında ayakta zebellah gibi dikilmiş bekliyordu. Zil birkaç kez çaldı, açılmadı. Hayret, nerede bunlar? Ragıp abi ne cehenneme gitti? Hizmetçi kız nerede? Burnundan soluyordu. Nüket Hanım'ı ara, dedi, içeriye bağla. Odasına geçti, yerine oturmadan duvardaki dolaptan bir bardakla bir şişe viski çıkardı. Bardağı doldurdu ve yudumladı, telefon çaldı. Evde yoklar efendim, dedi sekreter. Tele sekretere bir mesaj bırakmamı ister misiniz? Mesaj mı? Ne mesajı? Mesajım falan yok. Söyle gelince beni arasın. Sen hastane numarasını biliyor musun? Nişanlınızın yattığı hastane mi efendim? Bakıyorum her şeyi öğrenmişsin. Evet, Sevin Hanım'ı bul bana. Sekreter bu kez buldu aradığını. Sevin şaşırarak, tabii gelebilirsin, dedi. Elbette, bekliyorum. Cahit'i beklerken aklı karmakarışıktı Sevin'in. Az önce İlhan Mardin'den aramış, Hiram'ın cenazesinin nihayet polis gözetiminde ve gizlice kaldırıldığını haber vermişti. Dün gece 2 saat tutulduğu karakolda katili tanımlaması istenmiş, kendisine gösterilen ilgisiz ve çok kötü basılmış fotoğraflardakilerden hiçbirisinin katil olduğunu söylemesi için baskı yapılmış, hiçbirini tanımadığını söylediği zaman polislerin arasında bulunan ve MİT görevlisi olduğunu tahmin ettiği birisi yakasına sarılmış, "İşbirliği yapmazsan seni de suç ortağı olarak DGM'ye göndeririz. Ne kadar kalırsın orada, nasıl kurtarırsın paçanı bilemem. Belki sen de şoförün Abdül gibi kaçmaya falan yeltenirsin," diye tehditler savurmuştu. Bereket o sırada Hiram'ın cenazesi için Mardin'e gelmiş bulunan Hiram'ın arkadaşı bir milletvekili, İlhan'ın karakola çekildiğini öğrenerek imdadına yetişmiş, böylece de kurtulmuştu. "Bunları sakın yakınma diye nitelendirme," demişti İlhan. "Ablama ve hele Cahit'e sakın söz etme. Ama burada başıma bir iş gelirse, hele o adamın dediği gibi kaçtı ya da polisin teslim ol çağrısına silahla karşılık verdi falan derlerse ne olduğunu sen anla." Daha önceki telefonunda istifa edip İstanbul'a geleceğini söylemiş olmasına karşın bu kez tam bu sırada Mardin'den ayrılmasının bu olaya bağlanacağını düşünüyor ve bunu içine sindiremiyordu İlhan. Sevin de aynı kaygıyla "bırak gel" diyememişti. Söylese faydası olur muydu bilmiyordu. Ama salt Sevin'i mutlu etmek için kalkıp gelirse bir süre sonra kendisini mutsuz hissedeceğini ve zamanla bundan ötürü gizli ya da açık bir şekilde onu suçlayacağını biliyordu. Cahit'in durup durup bu saatte onu görmeye gelmesine bir anlam verememişti Sevin. "Söyleyeceğim önemli bir şey var," demişti telefonda. Bu önemli şeyin ne olduğunu geldiğinde açıklayacağını söylemişti. Ama akşam vardiyası için gelen hasta bakıcı, odadaki çiçekleri ara odaya taşıma işini bir türlü bitiremediği için deminden beri havadan sudan konuşuyorlardı hep.
Ayrım sonu.